Sayın dinleyicilerimiz, sizlere Erkam Radyo'dan sesleniyoruz. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4 ile yeniden huzurlarınızdayız. Bildiğiniz üzere 4x4 ilkesine sadık kalarak bir sivil toplum kuruluş serisi başlatmaya karar verdik. İkinci yayın dönemimizde. Sonra dedik ki bu sivil önekini çok sevdik biz. Sadece sivil toplum kuruluşu olmasın. Sivil inisiyatifler, sivil girişimler, başında sivil olan herkesi, hikayesi olan herkese mikrofon uzatalım, buraya davet edelim istedik. Bu yüzden böyle genç sivillerin programı haline çevirdik aslında burayı. Şöyle programa başlamadan önce de aramızda ufak bir gülümseme olması hasebiyle şöyle bir espri yapıyoruz. Burası gençlerin programı olduğu için büyüklerimizi, öncülerimizi, işte vakıflarımızın, derneklerimizin başkanlarını buraya çağırmıyoruz. Onlar bizim öncülerimiz. Allah razı olsun, yol açıyorlar bize. Ama burası gençlerin yeri, gençlik meclisi. Bundan dolayı özellikle çağırdığımız herkesin genç olmasını özen gösteriyoruz. Tabii bugünkü konuğumuz genç olmadığını iddia ediyor ama benden daha geç olduğunu da ben iddia ediyorum. Bugün diğer programlardan farklı olarak her programın açılışında yakınlarda vefat etmiş birini anarak programı açıyordum. Ama bugün onu yapmadım. Biraz daha farklı bir format konuşacağımız için bu program aslında bir anma programı olacak başlı başına. Bugün Fethi Gemuloğlu'nu konuşacağız. Öncesinde konuğumuzu takdim edelim. Genç Memur Sen İstanbul İl Başkanı İbrahim Aydın'la bizlerle. Hoş geldiniz abi.
Hoş bulduk.
Sizi bir tanıyabilir miyiz öncelikle programa başlamadan önce?
İbrahim Aydınlı, İstanbul Genç Memur Sen İl Başkanlığı görevini yürütüyorum. Birçok sivil toplum kuruluşunda da yarı zamanlı görevler icra ediyorum. Eğitimciyim, eğitim kökenim var. Yani bu kadar şu an yeterli diye düşünüyorum.
En azından eyvallah, hoş geldiniz, sefa getirdiniz diyelim bizlerden.
Hoş bulduk tekrardan.
Programa başlamadan evvel bir hatırlatma yapmak isterim. Bizlere 4x4 isimli Twitter hesabından ulaşabilir. Programdan kesitleri orada bulabilirsiniz. Bugün yine 4x4 ilkesine sadık kalarak 4 başlıkta bir program konuşacağız. Yakın zamanlarda bildiğiniz üzere Fethi Gemuloğlu'nun vefat yıl dönümüydü. Oradan yola çıkarak bizler de bir programımızı kendisini anarak açmıştık. Fethi Gemuloğlu adında bir yarışma düzenledi Genç Memur Sen. Evet. Bugün esasında bunu konuşacağız. Buradan yola çıkarak Fethi Gemuloğlu'nu konuşacağız. Fethi Gemuloğlu'ndan yola çıkarak da Fethi Gemuloğlu'nun en çok çağrıştırdığı şey olan belki de aşkı konuşacağız biraz daha. İlk önce şeyi sorayım. Yani bu Fethi Gemuloğlu yarışması nasıl ortaya çıktı? Bunun düşünsel altyapısı nasıl oluştu bize? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz?
Şimdi biz aslında genel merkez teşkilatlanması modeliyle teşkilatlanan bir yapıyız. Bu konuda çalışma Ankara'da bulunan genel merkezimiz tarafından Türkiye'nin 81 iline ait bir yarışma. Bu yarışmanın altyapısının dizaynını onlar düşündüler ve bizimle istişare ettiler. Biz de son derece aslında yerinde olduğuna kanaat getirdik. Aslında kavram olarak aşk var ama bir yanıyla bugün en fazla ihtiyaç duyduğumuz iki kavram var. Dostluk ve vefa kavramları. Dostluk ve vefaya bu kadar ihtiyaç duyduğumuz bir zaman diliminde hem bu kavramları duymak hem bu kavramları varlığını yeniden tartışmak üzerine kurgulanan bir süreçti. Böyle başladı ve aslında gençler Fethi Gemuloğlu ile ilgili ne kadar bilgiye sahipler veya bu cüzide insanı tanıyorlar mı veya bu cüzide insanı tanımaları gerekir mi? Bunun üzerine inşa ettiğimizde aslında Türkiye'nin en büyük değerlerinden biri olan bu insanın bilinirliğinin artması gerektiğine inandık. Özellikle gençler arasında bunun önemine de inandık. Bu süreç öyle başladı. Ve biz çok daha keyifli bir sonuç aldığımıza inanıyoruz. Çünkü gençler bunu bildiler, bunu sahiplendiler. Yarışmamızın sonucu da bunu açık net gösteriyor zaten.
Eyvallah. Biraz da yarışmayı konuşalım o zaman. Yani yarışmaya neler kabul edildi, kimler yazı gönderdi, kaç tane yazı geldi? Biraz bu süreçlerden de bahsedebilir misiniz?
Biraz önce ifade ettiğim gibi Türkiye eksenli bir yarışma. Yaklaşık 400 tane eserin katıldığı bir yarışma. İl birincilerinin toplanıp İstanbul'da da genel birincilerinin açıklandığı bir yarışma. Burada 400 tane gencin yüreğine dokunmak, bununla ilgili sürece dahil etmek, bununla ilgili yazı yazmak ve belli kurallar dahilinde yazı yazmak, bununla ilgili şartnamemizi belirledik ve bununla ilgili dediğim gibi gençlerin bununla ilgili araştırma yapması, bununla ilgili sürece dahil olması bizim için son derece önemli ve yaklaşık 400 tane eser arasından ilk 4'ün ödüllendirildi ama genç arkadaşlarımız o kadar güzel yazmışlar ki 4.'yü tek birinde sabit tutmadık. Yaklaşık 6 tane 4. yapmak zorunda kaldık. 1. ile 4. arasındaki de jüri üyelerimizin puanlama sisteminde çok az fark olduğunu da ifade edeyim.
Eyvallah. Peki bu ortaya çıkan eserlerden ya da işte yarışma sürecinden, İstanbul'daki eserlerin toplanmasında böyle aklınızda kalan, sizi etkileyen bir şey var mı? Hikaye böyle ya da işte o yazılardan birisi var mı? Bizimle bunu paylaşabilir misiniz?
Var aslında. Şimdi bir gencin ben bununla ilgili bu yarışmaya gireceğim ve bununla ilgili size ulaşması başı başına beni çok etkileyen bir şey. Sonuçta gençlere ulaşamama konusunda bu kadar sıkıntı yaşadığımız bir dönemde bir gencin ben bununla ilgili süreci yaşamak istiyorum ve sizinle görüşmek istiyorum, neredeyseniz oraya gelirim demesi benim için son derece önemli. Zaten hani Gemihli olduğunu anlatırken gönül insan olduğundan bahsedeceğiz biraz sonra. Gönlüne girmişiz gençlerin ve aslında karşılığının olduğunu da görmek ayrıca bizi mutlu eden sahnelerden bir tanesi. İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul'daki tüm üniversitelerden çok üst düzeyde bir katılım sağladık. Biz aynı zamanda İstanbul'da da birincilik için ayrı bir süreç yaşadık. Türkiye birinciliğinin dışında İstanbul'da bu konuda Türkiye'nin taşıyıcı ili İstanbul yaklaşık 200 tane eserle Türkiye derecesine veya Türkiye yarışma jürisine eser göndermiş bir ilden bahsediyoruz. Biz burada kendi birincilerimizi, ikincilerimizi, üçüncülerimizi seçtik. Çok güzel de bir salon programı yaptık. Salon programına katılan Gemihlioğlu'nu yakından tanıyan insanların hatıratları bizi son derece hem duygulandırdı hem yani unutamadığınız dediğiniz şeyin içeriğinde bir gönül ehlinin yapmış olduklarını orada canlı şahitlerinden dinlemek bize ayrı bir keyif verdi ve ayrı bir pencereden bakmamıza sebep verdi diyeyim.
Eyvallah. Fethi Gemuloğlu yarışmasını konuştuk ama biraz da Fethi Gemuloğlu'nu, belki de Fethi Gemuloğlu'nun, Allah rahmet eylesin, bizlere kazandırdığı, çağrıştırdığı kavramları konuşalım diliyorum. Evet. Az önce şey dediniz, bugünlerden çok ihtiyaç duyduğumuz dostluk ve vefa kavramları. Evet. Dostluk ve vefaya neden şey duyuyoruz, yani ihtiyaç duyuyoruz? Bizim için neyi ifade ediyor, neyi temsil ediyor aslında bunlar?
İnsan insanın gönlüne muhtaçtır. İnsan yeniden inşa ve imar etme sürecinde birinin gönlüne dokunabiliyorsa, bu gönle girebiliyorsa o zaman başarılı olabiliyor. Biz gençlere bu konuda yol gösterici, bu konuda istikamet belirleyici olmak kısmından da çıkmamız gerektiğine inanıyorum. Siz zaten gencin gönlüne girdiğinizde, gencin ruhuna hitap ettiğinizde bu kendiliğinden gelişen bir süreç olacağını inanıyorum. Ve bu konunun en önemli kısımlarından bir tanesi de insan hayatta tek başınalığı tercih olarak yaşayabilir ama yalnızlığı yaşayamaz. Çünkü insan birine muhtaçtır. Ham haliyle düşüncenin ifadesinde bile muhtaçtır. Düşünce zenginleştikçe, düşünce olgunlaştıkça başka biriyle istişare etmek, başka birine düşündüğünü ifade etmek ister. Bu konuda dosta ihtiyaç vardır. Bu her gelenekte vardır. İslam geleneğinde vardır, Batı geleneğinde vardır. Bu bazen yaren dediğimiz söze denk gelir. Bazen bir eş olur, bazen bir arkadaş olur, bazen bir dost olur. Bazen cismani bir şey olur, bazen bir hayvan olur. Ve insan dediğim gibi insanın gönlüne bu kadar muhtaçken ve bu kadar arzularken dostluğu geçmek ve dostluk içerisinde vefa kavramını geçmek çok mümkün değil diye düşünüyorum.
Bir de yani rivayet odur ki bu hatta bu, bunun gerçek bir şey olduğunu da biliyoruz. Fethi Gemulluoğlu öğrencilere burs verirken bu olay çok şeydir, mühimdir. Gidip zengin iş adamlarıyla, varlıklı insanlarla, belki yani varlıklı olmasa bile bir tane bile burs verebilecek insanlarla görüşüp o bursları alıp bunları öğrencilere aktarmasını sağlıyor. Yani bir köprü görevi görüyordu ve bunu gerçekten çok ciddi şekilde yapıyordu. Hatta bir neslin tamamının en azından ufak da olsa ona bir dokunduğu, işte Fethi Gemulluoğlu'yla bir arada bulunduğu söylenir. İşte bugünkü bütün bu fikri şeylerimiz, öncülerimiz, belki politikacılarımız, siyasetçilerimiz hepsi Fethi Gemulluoğlu deyince böyle bir durup onunla alakalı hikayesini anlatabiliyor hemen hemen. Böyle kritik bir öneme sahip birisi. Burs verirken de daha önce hiç aşık oldu mu diye sorarmış. Yani evet. Rivayet odur, öyle söylenir. Bu aşktan ne anlamalıyız? Yani oradaki aşkı nereye konumlandırmalıyız?
Aşk deyince Fethi Gemulluoğlu'nu anmadan geçilmez. O tam bir aşk adamıdır. Tepeden tırnağa aşıktır. Her şeyden önce kendisi aşıktır. Nihayetinde Allah'a aşık olmayı kastetse de Leyla'dan Mevla'ya algısına da katılmaktadır. Aslında Fuzuli'nin burada bir sözü yardımımıza yetişir. Bir gönülde beşeri ve ilahi aşkın tezahürü bir geçiş itibariyle mümkündür der. Hani buradan Gemhülloğlu da Leyla'dan Mevla'ya tanımıyla bu algıyı da desteklemektedir. Aşık olmamışların yontulmamış olduğunu düşünür. Hatta kasıla kasıla bunu ifade edenlere de iyi bir halt yediğini ifade ederek bunu bir takva ölçüsü olmaması gerektiğini ifade eder. Hiç aşık olmadım diyen gençlere de olumlu bakmaz. Aşk denildiğinde tutulup kalan, itiraz edenlerin aşk insanın katı yanlarını alarak yonttuğunu ifade eder. Ve bu hikaye doğrudur. Sen hiç aşık oldun mu sorusuna hayır diyenlere çok olumlu bakmaz. Ve bu konuda da aslında Türkiye'de nadir örneklerden bir tanesidir.
Peki biz bunu kendimize nasıl yorumlamalıyız, nasıl almalıyız kendimize? Yani buradan bir şey olmalı. Kıssadan hisse çıkartabilmeliyiz. Bir genç böyle bu Fethi Gemulluoğlu'nun aşk üzerine konuşmalarına bakınca ya da işte aşkı bu kadar ulvi bir yere koymasına bakınca kendine nasıl bir mesaj çıkartabilir?
En azından popülist manada aşk tanımından uzaklaşarak burada bir yerden başlayabilir. Allah size güzel bir aşk nasip etsin der. Gemulluoğlu'nun öyle de bir sözü vardır. Yani modernite yaşamın insanlara sunduğu ve pazarladığı kavramların dışına çıkışı bir yol olarak bunu benimsemelerini sağlamaları bile bence çok önemli ve bence bu yanından bakmamız gerekir diye düşünüyorum.
Ya bir de Dostluk Üzerinde isimli konuşmasını, yani o kitaba giren konuşmasını yaparken şeyden bahsediyor, çok uzun yıllar bir söz orucu tuttuğundan bahsediyor. Evet. Yani çıkıp bir yerlerde konuşmamaktan bahsediyor. Kendisi de Türkiye'de çok ciddi kritik görevlerde bulunmuş bir bürokrat aslında.
Evet.
Yani bunca görevi varken ve işte bunca insanla ilgilenirken ve bu kadar el üstünde tutulurken bir insan niye söz orucu tutar?
Okur olmak da lazımdır. Hatta o söz orucunu ya zaten bildiğimiz tek eseri Dostluk ve Vefa üzerine konuşmalarıdır. Onun kitap haline getirilmişidir. Resmi anlamda bildiğimiz başka bir kitabı da yoktur. Söz orucunu aslında bugünümüzde herkesin yazar ve çizer tayfasında olduğunu ifade edişini gördüğümüzde ne kadar değerli olduğunu da görürüz. Aslında İslami bir gelenek, tefekkür ve düşünceye siz çokça vakit ayırırsanız zihninizin olgunlaşması, orada kavramların çarpıştırılması sonucunda dehşet bir dünya yaşarsınız. O söz orucu hep söylemek istediğinizin acaba insanlığa bir faydası var mı veya mahlukata bir faydası var mı diye sizi sürekli bir ehemmiyetli hale getirir. Ben onun o söz orucunu biraz daha ona bağlıyorum. Söyleyeceği çok şey olan insanlar nereden başlayacağını bilemezler ve hangisinin daha değerli olduğunu kestiremezler. Bu boyutuyla ben onun söz orucunun bile yine yüksek bilgisinden, yüksek ahlakından ileri geldiğine inanıyorum.
Ya bir de şunu konuşabilmemiz gerekiyor bence. Fethi Gemuloğlu bizim için büyük bir rol modeldi.
Evet.
Yani ben gerçekten hiç görmedim. Sadece dediğiniz gibi bir eseri var. Oradan evet. Okuyabildiğimiz kadarıyla, yani orada ne kadar anlayabilirsek o kadar anlayabiliyoruz. Ama şimdi kendisine karşı çok büyük bir sempati besliyorum. Çok böyle bir sevgi besliyorum. Büyük bir adamdı kendisi.
Evet.
Söz orucu tutabildi. Bunu yapabilmek kolay değil. Ya o zaman zaten kolay değildi. Hele bugüne gelirsek, elimizde bunca sosyal medya varken, kendimizi sürekli bir yerlere anlatmaya çalışırken bu hele hiç kolay değil.
Evet.
Yani şu an kalkıp ben kendimi anlatmayacağım, söz orucu tutacağım diyebilmek herhalde imkansıza eşdeğer diyebiliriz. Bir genç için Instagram olan, Facebook olan, Twitter olan, yani bunun gibi daha birçok sosyal medya aracı kullanan, günde belki 5 saat 6 saat WhatsApp'a giren, sürekli birilerine bir şeyler yazan bir genç nasıl tutacak bu söz orucunu?
İnsan çok konuşmaya ihtiyacı çok bilmeden mi ileri gelir, yoksa az bilmeden dolayı kendini ifade aracı olarak bunu mu tercih eder? Ben aslında sosyal paylaşım siteleriyle ilgili bazen araştırmalar ve araştırma sonuçlarını okurken şu dehşete kaplıyorum. Dünyanın en iyi beyinlerine karşı en savunmasız olunan yaşta biz gençlerin mücadele ettiğine inanıyorum. Karşımızda çok ciddi bir beyin var ve bununla ilgili bizim daha fazla nasıl vakit geçirebiliriz burada? Bununla ilgili dünya kadar bilimsel gerçekliği test edilmiş süreç yaşanıyor. İşte akış zaman tünellerinin sürekli aşağı doğru akması veya yukarı doğru akması, içine girdiğinizde orada daha fazla süre kalmanızı sağlıyor. Ve siz orada aslında birbirinin aynı olan sözlerin bazen yüklemini yerine değiştirerek, bazen özneye kendinizi koyarak bir rahatlanmış olma hissiyatı taşıyorsunuz. Gemuloğlu Afrika'nın inşasında bile oğlu Ali'ye mektup yazarken kitap okumasını ister. Ve zahmetli bir iştir kitap okumak. Oradan o düşünceyi almak, başka düşüncelerle bir araya getirmek ve oradan özgün yeni bir düşünce oluşturmak. Sözün kolayına kaçtığınızda daha basit ve herkesin anlayabileceği bir söz kullanabilirken mana derinliğini kaybettiğiniz bir duruma geçersiniz. Bu boyutuyla Gemuloğlu'nun söz orucunu tutabilecek mana derinliğine erişmiş insanlara ihtiyacımız olduğuna da inanıyorum bu dönemde. Ama bunu yaparken popülist anlamda ben orada yokumdan ziyade rüştünü ispat etmiş, bu konuda büyük kitleler tarafından kabul görmüş ve bundan sonra ben burada yokum diyebilecek insanın varlığı yine beni hayrete düşürür ve yine ben açık söyleyeyim bir hayranlık duyarım bu devirde bunu yapabilecek kişiye diyor.
Peki biraz daha yani küçük çaplı düşünürsek bunu, bir öğrenci biraz söz orucu tutmak zorunda mıdır?
Değildir. Aslında insanlar kendilerini ifade etmek isterler. Kendilerinin bilinilmesi hoşlarına da gider. Ama bu, yine söylüyorum, manadan yoksun bir ifadeyle varoluş sizi nereye kadar götürür? Veya işte bugün söz orucu tutabileceğimiz söz ortada kalmış mıdır? Kelimelerle oynama halimiz sizce hangi boyuta gelmiştir? Bugün yeni bir dil türetilmekte midir? Dünyanın tamamının kabul ettiği, kabul gördüğü emojilerle mi konuşulacaktır? Veya insanın gönlüne siz emojilerle mi gireceksiniz? Bugün bu söz orucunu tutabilmek için önce bir davranıştan başlamak gerekir diye düşünüyorum. Tabii ki gençler kendilerini bu yaş aralığında ifade edebilme aracı olarak orayı kullanırlar. Ben zaten insanın zihninin karışıklılığından berraklığa geçeceğine inananlardanım. Sürekli berrak bir zihnin çok da karmaşık hali yaşamamış bir zihnin çok da başarılı olamayacağına inananlardanım. Bu boyutuyla aslında hani sosyal medyanın bu halinin bile bazen iyi olduğunu düşünürüm. Niye? Çünkü zihin karışır. Siz doğruyu bulabilmek için bazen merak edersiniz. O merakı arttırıyorsa bu aslında iyi bir şeydir. Siz orada yazılan bir sözün kime ait olduğunu sosyal paylaşım sitesinde net olarak bilir misiniz? Bir söz bazen Mevlana'ya atıf edilirken bir alt sayfada Necip Fazıl'a atıf yapılır. bir 5 dakika sonra Mehmet Akif dedi denir. Veya işte 10 dakika sonra büyük babam dedi ki'ye gelir. Bu sizde merak uyandırmaz mı? Bu ben sözün anlam inkişafını çok fazla merak edenlerden bir tanesiyim. Yani çok bunu hem sever hem bazen bir söz anlamı üzerinde uzunca düşünme ve tefekkür etme eylemi içerisinde de bulunan bir birey olarak şunu çok iyi söylerim ki gençler önce bilsinler, önce yaşasınlar, sonra söz orucuna başlasınlar. Yani bilmeden ben söz orucuna başlıyorum demek de çok hoş bir tabir olmasa gerek diye düşünüyorum.
Şimdi zihin karışıklığı oluşturması bakımından sosyal medyaya iyi diyebiliriz dediniz.
Evet.
Ama sosyal medyada çok fazla şey var. Gerçek dışı enformasyon var. Yani doğru bilgiler arasında mı zihin karıştırmak iyidir? Yoksa gerçekten bunca gereksiz bilginin yer aldığı sosyal medyada zihin karıştırmak mı iyidir?
Şimdi elinizdeki imkanlarla bunu yapıyorsanız o zihin karışacaksa nerede karıştığının çok da önemi yoktur. Ama şuraya dikkat etmek lazım. Asıl ve doğru bilgiyi orada mı bulmalıyız? Ve asıl ve doğru bilgiye oradan ulaşabilir miyiz? Bu sorunuzun cevabına tabii ki yine nereye sığınırsınız? Yine en doğru kaynak saydığınız kitaba sığınırsınız. Ve orada yaşanılan zihinsel karışıklığın çözümü nerede mevcuttur? Bazen bir insanda, bazen bir kitapta mevcuttur. Zihnin karışıklığının olduğu yer çok önemli değildir. Zihin karışıklığının sonrasında çözüm alanı bizim için önemlidir. Aslında biz yani yaşantısal olarak da hem bulunduğumuz yapı itibariyle de bu zihinsel karışıklığının nasıl çözümlenebileceğine dair arkadaşlarımıza yardımcı olmak istiyoruz.
Bir de şeyi sormak istiyorum. Şimdi Fethi Gemuloğlu'nun bir sözü daha var. Oradan yola çıkarak bu zihin karıştırmayı yani esasında bir kavga alanı oluşturmak da diyebiliriz evet. Oraya. Bunu birbirine nasıl bağlayabiliriz onu soracağım size. Şöyle diyor Fethi Gemuloğlu. Kendilerine dost olamayanlar gayriye dost olamazlar. Kendileriyle barışa varamayanlar gayriyle barışa varamazlar.
Evet.
Bu zihin karışıklığı işte kendi içerisindeki kavga bununla birlikte düşününce nasıl konumlandırılabilir?
İnsan kendi bildiğinin hep doğru olduğuna inanır. Bu en zıt düşüncede olan iki insan tarafından da aynı cihette savunulur. Yani karşı taraftaki de iddiasında bu kadar ısrarcı ve bu kadar emin değilse zaten düşüncesini ne yapamaz? Bu boyutuyla bu kadar savunamaz. Karşıt olmak, karşıt fikirli olmak bir anıyla da geliştirici. İşte yani Gemuloğlu burada insanın kendiyle dost olması. Yani her şeyden önce kendi farkındalığına varmasını ifade ederken bir anlamıyla da çok inançsal bir kavramdan bahseder. Yani inançsal ferdi yani bireysellikten bahseder. Bir birey tüm bileşenleriyle teslim olmadıkça her gün tam manasıyla tüm bedeniyle kelime-i şehadet getirmediği müddetçe Müslüman olarak yaşayamazdır. Tüm bedenin kelime-i şehadet getirişinden bahseder ve o samimiyeti ifade eder. İnsan kendisiyle dost olunca başka birine gönlünü açar. Daha modernite dilde empati dediğimiz kavrama karşılık gelir aslında. İnsan empatiyi nasıl yapabilir? Kendisini tanıyarak yapabilir. Kendisini tanımayan bir insandan siz bu davranışı sergilemeniz çok ne mümkündür ne de olasıdır. Gemuloğlu bu boyutuyla da aslında kavram üzerinden bize en güzel örneklemleri veren. Dikkat edin burada şu cümleyi kullanmamak üzerine önemli duruyorum. Ders verme niyeti taşımaz. Yani dostluk ve vefa konuşmasında da ders yoktur. Her dinleyenin kendisi üzerinde görmek istediği, almak istediği bir heybeyi uzatır. Sizin o andaki düşünce derinliğiniz ne kadarsa o kadar alırsınız. Eğer daha azıyla yetinirseniz daha azıyla kalırsınız. Daha fazlasını isterseniz orada kalmaz, farklı bir yere geçersiniz.
Eyvallah. Çok teşekkür ederiz.
Teşekkür ederiz.
Şimdi Fethi Gemuloğlu yarışmasından girdik. Fethi Gemuloğlu'nun dostluk üzerine, aşk üzerine, kendinle barış üzerine kavramlarını konuştuk biraz sizlerle. Bugün bir anma programı yapıyoruz dedik esasında. Fethi Gemuloğlu'nu konuşuyoruz. Konuğumuz, radyosunu yeni açanlar için, bizi dinlemeye yeni başlayanlar için hatırlatmış olalım, İbrahim Aydınlı. Kendisi İstanbul Genç Memur Sen İl Başkanı. Neden İbrahim Aydınlı'yla bu konuyu konuşuyoruz? Çünkü Genç Memur Sen yakın zamanlarda bir final programıyla uzun zamandan beridir üzerinde çalıştığı Fethi Gemuloğlu yarışmasını nihayete erdirdi. Fethi Gemuloğlu üzerinden bir deneme yarışması yaptı esasında. Bu yarışma nedir? Teması neydi? İnsanlar neler yazdılar? İlk yarıda biraz bunları konuştuk. İşte buradan yola çıkarak Fethi Gemuloğlu'nun dostluk kavramını, aşk kavramını konuşmuş olduk. Biraz da şeyi konuşalım istiyorum abi. Genç Memur Sen kimdir, neler yapar? Hatta daha da özelinde benim daha çok ilgimi çeken, bu arada ufak bir dipnot olarak da paylaşayım. Ben de Genç Memur Sen'in bünyesinde bir üyeyim. Uzun zamandan beri de içerisinde yer alıyorum. Aynı zamanda İbrahim Aydın'ın da yönetimindeyim. Aynı zamanda il yönetimindeyim. Bilge Nesil programı var. Bir bilenle Bilge Nesil. Biraz bundan bahsedebilir misiniz abi bize?
Lise düzeyinde uyguladığımız, orta öğretim düzeyinde uyguladığımız bir proje. Buranın üç temel ayağı var. Bir bilenle bilge nesil projemizin. Birinci ayağı öğrenci, ikinci ayağı öğretmen, üçüncü ayağı kitap. Burada öğretmenimiz atanmış değil, adanmış öğretmen. 10 tane öğrenci arkadaşımızla kitap okuma halkaları oluşturur. Bu kitaplar tahlil edilir ve bu kitaplar sonucunda kompozisyonlar yazılır. Ve bunlarla beraber öğrencilerinin hem söz dağarcığı çok gelişir, hem bunların kendilerini ifade ediş alanlarına bir saha oluşturduğumuz için, daha küçük yaşlarda bu deneyimi yaşattığımız için son derece de önemsediğimiz, en fazla da verim aldığımız projelerden bir tanesi. İstanbul'da geçen yıl yaklaşık 7000 öğrenci üzerinde uyguladığımız bir proje. Burada çok farklı yazarın kitaplarını okuttuğumuz bir proje ve buradan şu sonuca da ulaştığımız bir proje. Yani kitap okumak, herkesin aynı kitap okumasını istemek mi gerekir? Veya kitap okumakta özelleşmiş kitap okuma alanına ne zaman geçilir? Bununla ilgili bu konuda öğrencilerimize yönlendirme yapmak, bu konuda öğrencilerimizin deneyimsel yaşantı yaşamasını sağlamak ve yine ifade ediyorum, daha küçük yaşlarda bunu yapabiliyor olmanın da çok büyük hazzını yaşadık. Şimdi okuttuğumuz kitapların hepsi aslında birbirinden değerli kitaplar. Ve bütün kitaplar da aslında bir kitap içindir de ifade ediyoruz aslında. Hani okuttuğumuz tüm kitaplar aslında bir kitap içindir. Dostoyevski'yi okutmak lazım. Yani siyasete merak salan, siyaset bilimine merak salan bir kişi ise muhakkak Farabi'yi okuması lazım. Siyaset bilimi ve felsefe üzerine ise Eflatun'un Devleti'ni okuması lazım ve bunu sindirerek okuması lazım. Zaten bunu öğrencilerimize dediğim gibi kompozisyon yazdırdığımız için öğrencimiz bu sindirerek okumayı bir şekliyle yapmak zorunda ve bu sonucunda yine ödüllü yarışmalar düzenlediğimiz bir kitap okuma programı. Yaklaşık İstanbul'da geçen yıl 6 tane büyük salon programıyla yaklaşık 100 tane öğrencimizin de ödüllendirildiği bir program. Ve burada öğrenci arkadaşlarımız da lise çağında, orta öğretim çağında kardeşlerimizle bir araya geldiğimizde onların heyecanına ortak olmak, onlardan bir şey öğreniyor olmanın bize çok büyük hazzını yaşadık. Sonuçta bilgiye sahip olarak doğmuş insanlar değiliz. Bir yanıyla öğrenciliğimiz devam ediyor. Her ne kadar bir kademe gerisinden öğretmen olarak kendimizi tanımlasak da bir yanıyla da öğrenciyiz ve bu genç kardeşlerimizin bilgilerinden istifade etmenin de biz kendimiz tarafından son derece şevkine vardık diyelim. Genç Memur Sen sivil toplum kuruluşu kanadında üniversitelerde Adem Kulübü olarak örgütlenmiş bir yapı. Adem demek akademik düşünce, eğitim ve medeniyet. Dört sac ayağının bir araya getirildiği ve üzerine kurgulandığı bir yapı. Üniversitelerde Marmara Üniversitesi'nde, İstanbul Üniversitesi'nde, birçok farklı üniversitede farklı programlar düzenledik. Yine sizin alanınızla ilgili medya ve söyleşi alanlar yaptık. Liderlik Akademisi yaptık ki bizim için son derece önemli bir program. Yani lider kimdir? Lider tanımlamaya ihtiyaç duyar mı? Lider tırnak içerisinde nasıl oluşturulur veya lider oluşturulabilir mi veya doğuştan getirilen bir kavram mı? Bu konuda hem Sancaktepe Belediyesi ile hem İlber Ortaylı Hoca ile çalıştık. Ve bu konuda çok da büyük verim aldığımıza inanıyorum. Gençlerin biraz önce sözünüzün bir yerinde yakaladığım kavrama da girmek istiyorum. Gençler kendilerini bir STK'da niye ifade etsinler veya niye olsunlar? Aslında hani tek başına yapamayacakları birçok farklı aktiviteyi onlara bir yerde sunmak, onlara mekansal anlamda mekan sunmak, onlara mikrofon sunmak, onların kendilerini ifade edişleri için zemin hazırlamak. Bazen onların bilgisinden ve yönlendirilişinden sizin kendinizin istifade ettiği ve onun da bu boyutuyla bu yaratıcılığını size sunduğu keyif aldığı bir ortam oluşturmak için sivil toplum kuruluşuna gitmek zorundadır. Dünyanın birçok yerinde sivil toplum kuruluşları gençler eliyle oluştururlar ve şu an dünyanın en büyük hareketliliği de sivil toplum anlamında gençler tarafından organize edilen sistemdir. Çünkü gençler yeniden bilme, yeniden inşa, yeniden imar sürecinde aktif olarak da görev almak istemektedirler. Ve biz bu sürecin bir parçası olduğumuz için de hem şahsım adına hem yönetimim adına çok da büyük keyif aldığımızı ifade etmek istiyorum. Buradan bir hakkını da hakkını teslim etmek istiyorum. Yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımız da sonuçta gönüllü bir teşekkür. Mesaiden bazen yani çocuğunuzun nafakasından verdiğiniz bir süreci yaşadığınız bir yerde insanlığa faydalı olabilmek. Hani dedik ya dostluk ve vefa, yani dedik ya gönül ehli olmak. Bununla ilgili sadece sözel anlamında bir yerinde olmamak, alanda da yanında olmak, alanında da bunun inşasının içerisinde olmak bizim için son derece eğlenceli.
Burada genelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini davet ettiğimiz için böyle bazen bir soru sorarım onlara. Yani akşam işten çıktıktan sonra eve gidip ayağını uzatıp televizyon izlemek varken, işte rahat rahat uyumak varken, bir yerlere gezmeye gitme imkanın varken, paranı tatil harcama imkanın varken, abi derdin neydi böyle şeylerle uğraşıyorsun diye soruyorum. Aynı soruyu da size soracağım abi. Yani niye akşam eve gidip de keyfinize bakmıyorsunuz? Derdiniz ne abi sizin?
Çok sevdiğim bir sözdür. Bize dersini öğreten öğretmenden önce derdini öğretecek dertli öğretmenler gerekir der. Eğer insansanız, inanışınız da varsa bu dünya hayatının geçiciliğine inanırsınız. Ve bununla ilgili inşa ve imar sürecinde birinci basamakta kendinizi, İkinci basamakta tüm insanlığa bu inşa ve imar sürecinde faydanız olmasını istersiniz. Dikkat ederseniz cümlemi yine seçerek veya böyle biraz daha dikkatli kullanıyorum. Burada sadece yönlendiriliş kısmını ifade etmiyorum. Her şeyden önce iyi bir örnek olunması gerektiğine de inanıyorum. Siz bu konuda bunu sergilediğiniz anda insani olabilme veya insan olabilme gerçeğinizle yüzleşiyorsunuz ve bunun için eve gidip ayak uzatmaktan, televizyon karşısında vakti öldürmekten daha değerli buluyorsunuz bu işi. Bu tamamen bir gönül ve gerçekten bir hal diliyle kendini ifade edebilmedir diyorum.
Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Bir okuma gruplarına bahsettik az önce, okuma grubundan bahsettik. Şimdi sizden tavsiye de isteyeceğiz biz burada. Yani sizi yakalamışız, öyle hemen bırakmayız. Yani. Sizden tavsiyeler isteyeceğiz. Çünkü az önce güzel bir kavramla ifade ettiniz bunu. Herkes aynı kitabı mı okumalı? İşte herkes aynı grubun içerisinde bulunması hasebiyle aynı düşünceyi mi paylaşmalı şeklinde bir şey ifade ettiniz. Onu da sorayım size. Yani herkes aynı kitabı okumak zorunda mıdır? Büyük kitabımızı bundan tabii ayrı tutarak söylüyorum. İnsan yazımı kitapları konuşuyoruz burada. Bir de bize böyle farklı diyebildiğiniz, gerçekten bu muhakkak okunmalı dediğiniz birkaç da kitap tavsiyesi isteyeceğiz sizden.
Şöyle söyleyeyim, aslında biraz önce söylediğim tüm kitaplar aslında bir kitap içindir diyorum. İnsanlar okumanın esrarına bir kapıldılar mı? Kendi düşünce dünyalarına uygun veya kendi düşünce dünyalarının zıttındaki kitapları da okumak isterler. Yalnız şurada şu kavramı da muhakkak ifade etmek zorunda olduğuma inanıyorum. Sindirerek okuma. Yani çok okumaktan ziyade daha niteliksel okuma. Şimdi Dostoyevski'yi okumanız lazım. İbni Haldun'u okumanız lazım. Victor Hugo'yu okumanız lazım. Ahmet Hamdi Tanpınar'ı okumanız lazım. Diğer taraftan Necip Fazıl'ı, Sezai Karakoç'u, Atilla İlhan'ı bilmeniz lazım. İsmet Özel'i bilmeniz lazım. Bunların hepsinin sonucunda aslında ben şuna da şiddetle karşı çıkıyorum. Yani kitap tavsiye üzerine kitap okunur mu? İnsan zaten bir yerden girdi mi yani muhakkak kitap okuyacak. Yani burada bir tavsiye isteyenlere şu öneride bulunabilirim. Ya Sezai Karakoç'un 60-62 sayfalık Diriliş Nesli'nin Amentus'undan başlayın. Bir orada bir bakın ne var, ne yok. Oradan başladıktan sonra zaten her düşünce yeni bir düşünceyi doğurur ve siz o bilmeyi istediğiniz andan itibaren kendinize uygun, kendinizi daha yakın hissedebileceğiniz, bazen kendinizin tam zıttı sayabileceğiniz kitaplara doğru yönlenirsiniz diye düşünüyorum. Ve bu konuda muhakkak şiiri de önemsiyorum. Yani felsefeyi muhakkak okuyalım ama yani şiir dediğimiz o gönül ehli olma. Çünkü çok zengin bir dil ailesine mensubuz. Bazen kitaplar dolusu sözle anlatamadığımız durumu bir kelimeyle anlatırız. Burada çok sevdiğim bir kelimeyi de paylaşmak isterim. Bir cümleyi de paylaşmak isterim. Kader gayrete aşıktır deriz. Yani insanın o gayretle değiştiremeyeceği hiçbir şeyin olmadığına inanırız. Ve bu boyutuyla dediğim gibi herkes kendi sözünü, herkes kendini bulabileceği alanı kendi bulmalı. Ve bu konuda ilk bölümde konuştuğumuz düşünce dünyasının dağınıklığını yaşamalı diye tekrar etmek istiyorum.
Tamam, teşekkür ederiz diyelim bizler de. Şimdi yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Ama son kısımda da şunu konuşalım istiyorum. Fethi Gemuluoğlu'yla başladık. Araya oradan esinlenerek bazı konular ekledik. Kapatırken de yine Fethi Gemuluoğlu'yla kapatalım. Vefatından sonra bizde genelde öyle olur ya, insanlar işte vefat ettikten sonra kıymeti bilinir. Bazı büyükler, işte bazı arkadaşları, bizim bugün önce olarak kabul ettiğimiz yazarlar, şairler, fikir adamları kendisi hakkında birçok şeyler söylemişler, düşünceler paylaşmışlar. Yani biraz buradan yola çıkarak kim Fethi Gemuluoğlu hakkında neler söylemiş, Fethi Gemuluoğlu'nu nasıl hatırlamışlar ve son olarak bitiriş cümlesi olarak biz Fethi Gemuluoğlu'nu nasıl hatırlayalım sözüyle bitirebiliriz aslında.
Eyvallah. Çok ilk tanıdığımda lise yıllarında olduğum bir isimden bahsediyoruz. Merak etmişimdir. Yani dünya görüşü bu kadar farklı insanın bir insan üzerinde uzlaşıya varıp herkes tarafından değerli bulunuşu nasıl olmuştur? Yani sonuçta materyalist dünya insanları kutuplara ayırır. Kendisine yakın olanı değerli bulur. Karşıtlıklar ve zıtlıklar üzerinden hep bir muhalefet geliştirir. Gemuluoğlu bunun dışındadır. Kendisiyle ilgili söz söyleyenlere baktığımızda yani bu ruh terbiyecisinin iyilik şahitleri arasında kim yoktur ki? Necip Fazıl vardır, Ahmet Kabaklı vardır, Akif İnan vardır, Nabi Abici vardır, Cahit Zarifoğlu vardır ve daha niceleri vardır. Cahit Zarifoğlu tek başına bir okuldur der Gemuluoğlu için. Özdemir Asaf aynı çağrılar içindeyiz der. İsmet Özel bize kendi kuşağı içinde en sağlam çizgi aktarabilenlerden biriydi der. Hilmi Yavuz sözde sema yapıyordur der. Şimdi cenaze törenine baktığımızda karşıt görüşler tarafından da yoğun bir katılım, yani çok yoğun bir katılımın olduğu görünür. Çok tanıdığı olmasından ve ülke sorunlarıyla yakından ilgilenmesinden ilhamla Muharrem Engin ona Türkiye'nin muhtarı demektedir. Necip Fazıl ondan savaş meydanlarında görünmeyen, kavgaya karışmayan ama muharebenin ön saflarında çarpışanlara bütün ömrü boyunca cephane taşıyan bir fikir sakası olarak söz etmektedir. Yani herkesin önemli olmaya çalıştığı bu devirde değerli kalan, değerli mutfak adamlarından bir tanesinden bahsediyoruz. Bu boyutuyla ondan başladık. Onun da hani söylediniz. Ben muhakkak bir cümle söyleyeceksem dostluk ve vefa kavramlarını tekrardan okumamız gerektiğine inanıyorum. Ve şiddetle belki burada bu kadar konuşmamız insanlarda bir ışık uyandırmıştır. Yani konuşmasını dinlesinler. Dostluk ve vefa üzerine yapmış olduğu konuşmayı da izlesinler veya dinlesinler. Sonuçta orada kendilerinin alabileceği kadarını alır ve daha fazlasını da isterler diye düşünüyorum. Bu ruh terbiyecisinin bizim hayatımızda, bizim tarz gençler tarafından daha fazla bilinmesi gerektiğine inanıyorum. Ve sözle sema yapan bu insanın söze yüklediği anlam derinliğini gündelik yaşama taşımamız da gerektiğine inanıyorum. Güncel içerisinde kendi aramızda bu dili taşırsak herkes tarafından o naif, o mükemmel sayabildiğimiz özelliği de kazanabiliriz diye düşünüyorum. Söz söylerken sözü zihin sürecinden geçirerek kullanmak, karşı muhatabın gönlüne girecek sözü bulmak, bunun için çaba sarf etmek, bununla ilgili kaygı duymak herhalde insanı böyle kılar diye düşünüyorum. Öyle düşünüyorum.
Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Gayet güzel ifade ettiniz. Bizler de en azından buradan yola çıkarak kendimize bir pay çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Bugün sizi davet ettik. Geldiniz, kırmadınız bizi. Çok teşekkür ederiz. Programımızı artık sona erdiriyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz ya da söylemek istediğiniz bir gönül sözü varsa onu alarak programımızı nihayete erdirebiliriz.
Ben şunu söyleyerek bitirmek istiyorum. Öncelikle bu programda ağırlandığımız için biz son derece memnun olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Sonuçta bilgi çağındayız ve teknolojiyle beraber bu imkanlarla daha çok insana ulaşabiliyoruz. Derdimiz var diyoruz. Burada derdimizi anlatmamız için bu fırsatı sağlayan sonuçta radyomuzun hani sahiplerine de bir teşekkür borç biliyorum. En sonunda şunu da ifade etmek istiyorum. Bizim genç memur senin kurumsal olarak kullandığı ilim, irfan ve hikmet yolunda şuurlu ve aksiyoner gençlik iddiamızın özellikle aksiyoner gençlik kısmını da vurgulayarak gerçekleşmesi için tüm inanan bu konuda derdi olan insanların bir araya gelerek daha büyük işler yapması gerektiğine inanıyorum. Bizim diğer sivil toplum kuruluşlarıyla bir ayrımız gayrımız yok. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu en marjinal grup dahi olsa bu ülke için bir yerinden tutabiliyorsak, taşın üzerine taş koyabiliyorsak, daha iyi bir gelecek için bu yolda yürüyebiliyorsak ne mutlu bize diyorum. Tekrardan teşekkür ediyorum.
Biz de teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Kıymetli dinleyicilerimiz, sizlere Erkam Radyo'dan seslendik. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4'te bizlere eşlik ettiniz. Teşekkür eder, hayırlı akşamlar dileriz.